Ayrım 30.
Başkanlık hevesi kafana yerleşince kim seni kırarsa, seni o başkanlıktan vazgeçirmek isterse o kişi sana eski bir düşman kesilir. Birisi huyuna aykırı söz söylerse ona karşı içinde kinler belirir, ona karşı kin güdersin. Beni huyumdan düşüncemden vazgeçirmek, üstüme başkan kesilmek istiyor dersin. Böyle adamın kötü huyu baş kaldırmasa o huya aykırı şeylere neden kızar, ateş püskürür? Başkanlık sevdasında olan kimsenin muhalifi dişli birisi olursa onun yüzüne güler, nefret ettiği halde onu hoş görür. Böylece onun gönlünde yer kazanır. Çünkü kötü huyu kuvvetlenmiş, alışkanlık halini almış, bu yüzden de onun şehveti, maddeye olan düşkünlüğü karınca gibiyken yılan olmuştur. Daha küçük iken şehvet yılanını nefsani mücadeleyle öldür, yoksa o büyür, başına ejderha kesilir. Ama herkes kendi şehvet yılanını karınca gibi küçük görür. Bu yanlış görüşten kurtulmak için sen kendini bir gönül sahibinden sor. Bakır altın olmadıkça bakırlığını bilmez. Gönül de manevi padişah olmadıkça hatalarını görmez, süfliliğini anlamaz. Ey gönül, sen de bakır gibi iksire hizmet et. Sevgilinin ve gönül alanının cefasını çek. Gönül alan sevgili kimdir? İyice bil ki onlar gönül sahibi olanlardır. Gece ile gündüz birbirinden nasıl çekinir ve ayrılırsa, onlar da dünyadan öyle çekinir, öyle kaçıp dururlar. Allah'ın has kullarını ayıplama, padişahı hırsızlıkla suçlama. Gemide hırsızlıkla suçlanan bir dervişin kerametleri. Bir gemide bir derviş vardı, yükü ve eşyası yoktu. İyi huylarından, mertlik ve insanlıktan bir yastığa dayanmıştı. Gemide bir kese altın kayboldu. Derviş ise o sırada uyumuştu. Herkesi aradılar, biri de o dervişi gösterdi. Ve şu uyuyan fakiri de arayalım dedi. Para sahibi derdinden onu da uyandırdı. Bu gemide dedi bir kese altın kayboldu, herkesi aradık. Sen de aranmaktan kurtulamazsın. Hırkanı çıkar, soyun da sen de halkın şüphesi kalmasın. Derviş, ya Rabbi dedi, şu adi kişiler senin kulunu suçlu buluyorlar, fermanına eriştir. Dervişin gönlü kırılınca o anda denizin her tarafından yüz binlerce balık başını çıkardı. Her birinin ağzında çok kıymetli, iri bir inci vardı. Evet, o denizden yüz binlerce balık baş gösterdi. Her birinin ağzında bir inci vardı ama ne inci. O incilerden her biri bir memleket haracı değerindeydi. Allah tarafından gönderiliyordu, ortak malı değildi. Kimsenin o incilerde hakkı yoktu. Derviş balıkların ağzından birkaç inci alıp geminin ortasına attı. Kendisi de sıçrayıp havada iskemleye oturur gibi oturdu. Padişahların tahtlarına oturdukları gibi bağdaş kurmuş, havada oturuyordu. Gemi de onun önünde gitmedeydi. Gemidekilere seslenerek dedi ki, ''Haydi gidin, gemi sizin olsun, hak benim olsun. Bu fakir hırsız da sizinle beraber bulunmasın. Bakalım bu ayrılıktan kim zararlı çıkacak? Ben Allah'a yakın, halktan uzak olmakla hoşum. O ne beni hırsızlıkla suçlar ne de beni kusurlarımı açığa vuran birisinin eline bırakır. Gemide bulunanlar, ey büyük varlık, sana bu yüce makamı ne yüzden verdiler diye seslendiler. Derviş onlara yaptıklarını hatırlatmak için, yoksula iftira etmek, değersiz bir şey için hakkı incitmek yüzünden verdiler dedi. Haşa, Allah korusun, yoksula iftira ettiğim için değil, mana sultanlarına saygı gösterdiğim için verdiler. Yoksullara karşı da hiç kötü zanna kapılmadım. O latif ve nefesi hoş yoksullar yok mu? Abese suresi onları yüceltmek için geldi. Abese suresinin nazil olmasına sebep, Peygamberimizin müezzinlerinden Abdullah bin Ümmi Mektum, zaman zaman Resulullah Efendimizin yanına gelir, ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret diye yalvarırdı. Peygamber Efendimiz de o saf adamı kırmaz, tatlılıkla bütün sorularına cevaplar verirdi. Bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden birkaç kişi Peygamberimizin yanında bulunuyorlardı. Hazreti Peygamber de bunlar belki imana gelirler diye ümide kapılmıştı. Bu sırada anadan doğma kör olan müezzin Abdullah İbni Ümmi Mektum yine geldi. Kör olduğu için Resulullah'ın yanında kimlerin bulunduğunu bilmiyordu. Bundan dolayı her vakitki ricasını tekrarladı. Misafirler yanında bu yersiz sorudan peygamberin canı sıkıldı. Başını öte tarafa çevirdi. Bunun üzerine Abese suresinin başında bulunan iki ayet nazil oldu. Resulullah ama geldi diye yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi. Hazreti Mevlana bu beyitte o ayetlere işaret etmektedir. Bu hadiseden sonra ne zaman Resulullah Efendimiz Abdullah İbni Ümmi Mektum'u görse "Ey kendisi için Rabbimin bana çıkıştığı zat merhaba" diye buyururlardı. Onların yoksulluğu dünyalık için, dünyaya sarılmak için değildir. Dünyada haktan başka hiçbir şey olmadığından onlar yoksulluğu benimsemişlerdir. Fani olan bütün varlıklar zengin bile olsalar, sufiler nazarında fakirdirler. Allah'ın yedinci gök hazinesine emin kıldığı o manen çok üstün olan kişileri ben nasıl olur da suçlu bulurum, onları töhmet altına alırım. Suçlu görülen nefistir, yoksa şerefli olan akıl değildir. Töhmet altındaki duygudur, latif, nur değil. Nefis şüphecidir, onun başına vur. O ancak sopadan, vurulmaktan, dövülmekten anlar. O belge, delil, hüccet getirmekle yola gelmez. Hazreti Mevlana bu beyitte nefis sufistai amed mizeneş diye buyurmuştur. Sufistai, sofist kelimesi Yunanca bir felsefi görüşü ifade eder. Biz burada bu felsefi görüşü şüpheci diye aldık. Çoğu tercümelerde de böyle alınmıştır. Bu görüşte olanlar her şeyden şüphe ederler. Derler ki, şaşı biri iki görür. Bir şeyden uzak olan onu küçük görür. Gemide bulunan kimse kıyıdakilerini yürür gibi görür. Bunlar duygularımızın bizi aldattıklarına inanırlar. Bunlara göre eşyanın hakikatini anlamak, tespit etmek imkansızdır. Bu sebeple eşyanın hakikatini inkar ederler ve dolayısıyla her şeyden şüphelenirler. Hatta şüphelerinden de şüphelenirler. İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'in oğlu ve Fatih'in hocası olan Sinan Paşa, gençliğinde nasılsa bu safistler yani şüpheciler inancına kapılmış. Bir gün babasıyla yemek yerken Hızır Bey, "Sinan, o derece sapıklığa düştün ki şu önündeki sahanın bakır olduğundan şüphe edeceksin." demiş. Sinan da, "Evet, biz bakır gördüğümüz halde onun başka bir şey olması ihtimali vardır." deyince Hızır Bey sahanı yakalamış ve oğlunun başına vurmuş ve "Şimdi bakır olduğunu anladın mı?" demiş. Şüpheci mucizeyi görür, o anda hak olduğunu kabul eder. Sonra da "O gördüğüm bir hayal idi." der. O şaşılacak şey gerçek olsaydı, onun görünüşü gece gündüz her vakit görülürdü, kaybolmazdı. Mucize manen temiz olan, kirlilikten arınmış bulunan kişilerin gözlerinde kalır. Hayvan gözünde onun ne işi var? O şaşılacak şey, yani mucize, baş gözümüzdeki görme duygusundan utanır, arlanır. Tavus kuşu daracık kuyuda durur mu? Sakın bana çok söylüyor deme, söyleyeceklerimin ancak yüzde birini söylüyorum. Söylediklerim de kıl gibi çok ince konulardır. Şeyhin önünde çok konuşan bir sufiyi arkadaşlarının kınaması. Sufiler bir sufiyi kınadılar, ayıpladılar, sonra tekrar şeyhin yanına geldiler. "Ey bizim başımızın tacı efendimiz, bu sufiden canımız yandı, bundan bizim hakkımızı al." dediler. Şeyh, "Ey sufiler, ne şikayetiniz var?" diye sordu. Onlar da, "Bu sufinin hiç çekilmez üç kötü huyu var. Söze başlayınca çıngırak gibi çan çan öter, susmayı bilmez, durmadan konuşur. Yemeğe oturunca 20 kişiden fazla yer. Yatıp uyuyunca ashab-ı kehf gibi uyanmak bilmez." diyerek şeyhin önünde gürültü patırtı ettiler. Şeyh o şikayet edilen sufiye yüzünü döndürdü de "Her hususta itidali, orta yolu gözet." dedi. Bir hadiste "işlerin hayırlısı orta olanıdır" diye buyurulmuştur. İnsanda bulunan dört karışmış şeyin ortalama olması yararlıdır. İnsan bedeninde bulunan dört karışmış şeyden yani kan, balgam, safra ve sudan herhangi birisi artacak olursa bedende hastalık baş gösterir. Bazı huylarda, vasıflarda arkadaşından üstün olma ki o üstünlük arkadaşından ayrılmana sebep olmasın. Hazreti Musa'nın sözü de ölçülüydü ama o ölçülü söz bile Hızır'a fazla geldi. Bu beyitte Hazreti Musa ile Hızır'ın aralarında geçen vakalara işaret var. Kehf suresinin 60-87. ayetlerinde hikaye edilen hadiselerde de kısaca şöyle. Hazreti Musa ile Hızır beraber yol arkadaşı olarak giderlerken sahilde bir gemiye binerler. Gemi sahibi bunlardan para almaz. Fakat Hızır yolda geminin bir tahtasını koparır. Hazreti Musa, gemici bizden para almadı, sen gemiyi sakatladın, dedi. Hızır, sen benim yaptıklarıma ses çıkartmayacaktın, diye söylendi. Karaya çıktılar. Orada birkaç çocuk oynuyordu. Hızır onlardan birini tutup öldürdü. Hazreti Musa dayanamadı. Günahsız çocuğu neyi öldürdün, dedi. Sonra bir köye girdiler. Köylüler bunları misafir etmedi. Orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar vardı. Hızır o duvarı tamir etti. Musa yine dayanamadı, sordu. Hiç olmazsa bize yiyecek vermeleri karşılığında duvarı düzeltseydin, dedi. Bunun üzerine Hızır, ya Musa, artık ayrılalım. Yaptıklarımın sebebini şimdi anlatayım. Geminin tahtasını koparmamın sebebi onu gasp olunmaktan kurtarmaktı. Çünkü sağlam gemileri zalim bir hükümdar gasp edecekti. O çocuğu öldürmekle anasını babasını kurtardım. Çünkü oğlan sağ kalsaydı onları kafir edecekti. Duvarı düzeltmem altındaki defineyi kurtarmak içindi. Çünkü o define iki yetimin hakkıydı. Hazreti Musa peygamberdi ama zahir ilmi vardı. Hızır ise ledün ilmine malikti. Bu fazlalık da Hızır'la arasının açılmasına sebep oldu. Hızır, Hazreti Musa'ya haydi git, dedi. Sen çok söylüyorsun, artık ayrılalım. Ey Musa gibi olan mürid, çok söylüyorsun, benden uzaklaş. Yoksa benimle beraber gelecek, sen dilsiz ol, kör ol, görme. Yok eğer gitmez inadına oturursan, hakikatte bence gitmiş, benden ayrılmış sayılırsın. Sen, senin gibi olanların ve senin sözlerine susamışların yanına git. Mana bekçisinin gaflet uykusuna dalmış olanlara faydası olur. Hakikat denizinin balıklarının bekçiye ihtiyacı yoktur. Benlik elbisesi giyenler ve nefsi emmarenin lokmasını yiyenler, yani manen kirli olanlar, nefislerini ve kalplerini temizleyecek manevi temizleyicilere yönelirler. Fakat manevi kirlerden arınmış, her şeyden temizlenmiş, bütün günahlarından soyunmuş ruhun süsü Hakk'ın tecellisidir. Eğer tam olarak manevi kirlerden temizlenemedin, bütün günahlardan soyunamadınsa, hiç olmazsa az günah işte, ben ve biz gibi benlik ifade eden sözleri az söyle. Benlik davasında bulunma ki, bari orta yoldan gitmiş olasın. Bunun üzerine mürit o şeyhe halini anlattı. Suçunun affedilmesini niyaz etti. Dedi ki, şeyhim, orta yolu tutmakta hikmet var ama ortada bir nispete herkesin kabiliyetine göredir. Irmağın suyu deveye göre azdır fakat o su fareye göre deniz gibidir. Birisi Kabe'ye kadar yaya gider, öbürü mescide varıncaya kadar yorulur kendinden geçer. Birisi ideali uğruna seve seve canını verir, öbürü bir ekmek verirken can çekişir. Bu ortalama da sonu olan şeyler hakkındadır, yani başı ve sonu olan şeylere göredir. Bir şeyin başı sonu olmalı ki ortası düşünceye sığsın. Sonsuz olanın başı ve sonu yoktur, artık onun ortası nasıl olabilir? Allah'ın evvel ve ahir isimlerinin anlamında hiç kimse bir belirti vermemiştir. Çünkü Allah ezeli ve ebedidir. Sonsuz olduğu için de ortası yoktur. Allah'ın kelimeleri, sözü hakkında ona denizler mürekkep olsa diye buyurulmuştur. Bu beyit ile bundan sonraki beyitlerde Kehf suresinin şu mealdeki 109. ayetine işaret edilmektedir. Eğer bütün denizler mürekkep olsa, Rabbinin kelimeleri yazılmadan önce o denizler tükenirdi. O denizler gibisini imdada getirsen bile yine kifayet etmezdi. Yani o deniz kadar bir başka deniz eklense yine tükenir, yazılmaz. Cenab-ı Hak, yedi deniz tamamıyla mürekkep olsa da ilahi kelimelerin yazılıp bitmesine ümit ve imkan yoktur, diye buyurdu. Bağlardaki, ormanlardaki ağaçların hepsi kalem olsa yine de bu ilahi kelimeler yazılıp tükenmez. Bu beyitte de Lokman suresinin şu mealdeki 27. ayetine işaret edilmektedir. Yeryüzünde ne kadar ağaç varsa hepsi kalem, denizler de mürekkep olsa ve bundan sonra yedi deniz daha mürekkep olup o denizlere katılsa yine Allah'ın kelimeleri yazılıp tükenmez. Şüphe yok ki Allah duyar ve görür. O mürekkeplerin, o kalemlerin hepsi tükenir, biter fakat sayıya sığmayan söz yine kalır, bitmez. Çok uyuyor diye ayıplanan Sufi'nin sözleri. Bazen benim halim uyuyan adamın haline benzer. İnsanlarda ayıp arayan sapık biri beni uyuyor sanır. Halbuki benim gözüm uyur ama gönlüm uyanıktır. İşsiz güçsüz gibi duruyorum ama bil ki ben bir işteyim, bir güçteyim. Peygamber Efendimiz de gözlerim uyur ama gönlüm alemlerin Rabbine karşı uyanıktır, uyumaz diye buyurdu. Hazreti Mevlana, Hazreti Peygamberimizin şu mealdeki hadisine işaret buyurmaktadır. Gözlerim uyur fakat gönlüm uyumaz. Cami-i Us-Sair, cilt 1, sayfa 111. Senin gözlerin uyanık ama gönlün uykuda, benimse gözlerim uyumuş, gönlüm hak kapısını açmada. Benim gönlümün bilinen beş duygudan başka, hayal, düşünce, vehim, hafıza, müşterek his gibi beş duygusu daha vardır. Dünya ve ahiret manzaralarını gönüldeki duygum görmededir. Kamil insanın fiziki duyguları ile beraber gönül duyguları da uyanmıştır. O her şeyin hakikatini görür, her şeyde hakkın tecellisini müşahede eder. Sen bana kendi manevi güçsüzlüğünle bakma. Gece sana gecedir ama aynı gece bana kuşluk vaktidir. Gönlü uykuda olan kişiler için gecenin karanlığı ve uyku cismani bir zindandır. Bana ise bağ bahçedir. Çünkü her şeyde ben Allah'ımın kudretini, sanatını, yaratma gücünü görüyorum. Hazreti Mevlana Divan-ı Kebir'inde bir şiirinde gece sevgilinin güzelliğini örten bir duvak, bir yaşamak gibidir diye buyuruyor. Sana zindan olan yer benim için bağdır, bahçedir. Meşguliyetim, bir işe koyuluşum, kendimi bir işe verişim, bence her şeyden vazgeçişimin ta kendisidir. Çünkü ben hakkı bulmuşum, onu zikrediyorum. Senin ayağın çamura saplanmıştır, bana ise çamur gül bahçesidir. Sana yas olan, matem olan bana düğün ve dernektir. Ben yeryüzünde seninle bir yerde oturuyorum ama öyleyken zuhal yıldızı gibi 7. kat göğün üstünde koşmadayım. Aslında seninle oturan ben değilim, benim gölgem, benim gölge varlığımdır. Benim mertebem düşüncelerin de üstündedir. Çünkü ben düşüncelerden geçmişim, düşüncenin dışında ötesinde dolaşmaktayım. Ben düşüncemin emri altında değilim, o benim emrim altındadır. Çünkü binayı yapan mimar binaya emir verir. Binada buyruk yürütür, bina mimarın emri altındadır. Basit insanlar düşüncenin emri altında kalır. Gerçek sufi, kamil insan ise hakta fani olduğundan adeta bütün kainatın aklının mümessilidir. Düşüncenin altında kalmak şöyle dursun, bütün düşünceler ondan doğmaktadır. Nasıl bina mimarın emri altında ise, bütün kainatta olan biten şeyler de onun emri altındadır. Her hadiseye, her şeye emir veren odur. Bütün insanlar düşüncelerin esiri olduklarından gönülleri hastadır, gamlara düşmüşlerdir. Madde peşinde koşan dünya işlerine dalan insanlar düşüncelerini gerçekleştirmek için her çareye başvururlar, hırsla çırpınır dururlar. Bu yüzden huzursuz olurlar, perişan olurlar. Onlar adeta işlerinin, isteklerinin, düşüncelerinin hastalarıdır. Düşüncelerin esiri olan halkın arasından sıçrayıp kaçmak, kurtulmak istersem mahsustan kendimi düşünceye kapılmış gösteririm. Ben yükseklerde uçan kuşa benziyorum. Düşünce ise bir sinektir. Sinek nasıl olur da bana yetişir? Ayakları kırılmış zavallılar bana ulaşsınlar, feyz alsınlar diye mahsustan yükseklerden aşağılara inerim. Ama bu kirli dünyadan, aşağılık sıfatlardan usanınca, utanınca saf saf uçan kuşlar gibi uçuveririm. Bu beyitte Mülk Suresi Tebareke'nin 19. ayetine işaret var. Doğruluğuna kendisi şahit olan bir dava. Eğer sen benim ruhuma aşina isen, sözümün dava olmadığını, mananın ta kendisi olduğunu anlarsın. Eğer gece yarısı senin yanındayım dersem sakın korkma. Ben senin hısmınım, yakınınım, dostunum. Yakınlarının seslerini biliyor, tanıyor isen, bu iki davanın manalı olduğunu anlarsın. Yanında olmak da, yakınında bulunmak da iki davadır ama iyi bir anlayışa göre her iki davada manalıdır. Her iki davada kendilerinin doğruluk şahididir. Sesinin yakından gelişi de şehadet eder ki bu nefis bir sevgilinin yanından gelmektedir. Bir dost sesinin tatlılığı da o aziz dostun gerçek dost olduğuna şahittir. Fakat duygusuz olan, kendisine ilham gelmeyen ahmak, bilgisizliği yüzünden yabancının sesi ile dostunun, yakınının sesini birbirinden ayırt edemez. Bu ahmağa göre o akraba sesi, o dost sesi manasız davadan ibaret kalır. Onun bilgisizliği inkarına sebep olur. Fakat gönlünde hakkın nurları bulunan akıllı bir kişi için o ses mananın ta kendisidir. Ana dili Arapça olan biri Arap diliyle ben Arapça bilirim dese, onun ben Arapça bilirim demesi bir dava olmakla beraber, Arapça söylemesi o davanın doğruluğuna şehadet eden bir mana taşır. Yahut bir katip bir kağıda ben katibim, yazı okuyabilirim, ben değerli bir kişiyim diye bir yazı yazsa, bu yazı bir davadır. Fakat yazılan yazı da doğruluğuna şahittir. Yahut da bir sufi derse ki, sen dün gece rüyanda birini gördün, omuzunda bir seccade vardı. İşte o adam ben idim. Sana rüyada nazardaki faziletleri anlatmıştım. Tasavvuf erbabınca bakışın çok önemi vardır. Gönlü masivadan temizlenmiş bulunan kamil insan, bakış ile bir kimsenin gönlündeki şeyi anlar. Bakışı ile ona feyiz verir. Bir de temiz bakış anlamına gelen safa nazar vardır. Gerçekten de Allah güzeldir, güzeli sever. Camius Sair, cilt 1, sayfa 58. Hadisi gereğince bir güzele güzel, şehvetsiz bakmak, onda Allah'ın güzelliklerini seyretmektir. Bu sözleri dinle, kulağına küpe yap, aklına kılavuz et. Bu söz sana o rüyayı hatırlatır. Yeni bir mucize olur. Değerli altın gibi olur. Bu söz bir dava, bir iddia gibi görünür. Fakat rüyayı görenin ruhu evet der ve davanın doğruluğunun şahidi olur. Hikmet madem ki müminin kaybolmuş malıdır, onu kimden duyarsa duysun, ona inanır. Hikmet müminin kaybolmuş malıdır. Hadis. Mümin kendisini o hikmetin yanında bulunca nasıl şüphe eder, nasıl yanılır? Susamış bir adama bardakta su vardır, koş o suyu al iç dersen, susamış kişi bu bir davadır ey davacı, çekil yanımdan git der mi? Yahut bu gerçekten su mudur, içilebilir mi, saf su mudur, bu hususta bir delil göster mi der? Yahut bir anne süt emen çocuğuna gel yavrum ben senin annenim dese, çocuk da ey anne annem olduğuna dair bana bir belge göster de gelip sütünü emeyim, açlığım geçsin, rahat edeyim der mi? Kalbinde manevi ilahi zevk bulunan ve Allah sevgisi olan her ümmete peygamberin yüzü de mucizedir, sesi de. Peygamber dışarıdan seslenince ümmetin ruhu içerden, gönülden secde eder. Çünkü can kulağı bu çeşit güzel sesi dünyada hiç kimseden duymamış, işitmemiştir. O garip eşi bulunmaz o latif sesin zevkinden kendinden geçer de ben kullarıma kendilerinden daha yakınım. Sesini Hakk'ın dilinden duyar. Ben kullarıma kendilerinden daha yakınım. Bakara suresi 186. Yahya'nın anasının karnındayken İsa'ya secde etmesi. Yahya'nın annesi çocuğunu doğurmadan önce Meryem'in yanına gitmişti de ona gizlice demişti ki, katî olarak görüyorum ki senin karnında manevi bir padişah vardır. O ülül azm, her şeyi bilen bir peygamberdir. Peygamberlerin kitap ve şeriat sahibi olanlarına ülül azm denir. İsa peygambere İncil nazil olduğu için ülül azm peygamberlerdendir. Yahya kitap sahibi olmadığı için Musa'nın şeriatına tabi oluyor, Tevrat'a göre hareket ediyordu. Benim karnımdaki çocuk senin karnındaki çocuğa secde etti de onun secdesinden bedenime bir titreme düştü. Meryem de ben de karnımdaki çocuğun secde ettiğini hissettim dedi. Ahmaklar, böyle şey olmaz. Bu masalın üstüne bir çizgi çek derler. Çünkü bu yalandır, yanlıştır. Çocuğunu doğururken Meryem akrabadan da yabancıdan da uzaktaydı. Çünkü Hazreti Meryem şehirden dışarı çıktı. Doğurmadıkça şehre girmedi. Ancak çocuğu doğurunca onu kucağına alıp soyunun sopunun yanına geldi.